Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programına kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turlan Şen.
Ben Yusuf Goncagül. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyoruz. Güzel bir cuma akşamından sizlere sesleniyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun.
Evet, hayırlı akşamlar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da radyolarımızda bir konuğumuz var.
Değerli bir oyuncu arkadaşımız Samet Demir bizlerle birlikte yeni bir oyunu sahnelenmek üzere. Onun heyecanıyla birlikte radyomuza konuk oldu. Yoğun mesaisine, provalardan çekip aldık kendisini.
Evet.
Hoş geldin, sefalar getirdin.
Hoş bulduk. Şey soracağım, programdan sonra beni ofise bırakırsanız prova devam edecek
mi? Bu saatte mi ya?
Yapacak bir şey yok.
Abi gecesi gündüzü yok bu tiyatrocuların diyorlardı da inanmıyorduk yani.
Kesinlikle. Allah bahtını açık etsin inşallah.
Allah razı olsun, eyvallah kardeşim ya, çok sağ ol.
Başka kapıya.
Başka kapı. Evet.
Başka kapı oyunun ismi. Tabii biz oyunun yazılma serüvenini şahitlik ettiğimiz için az çok zorluklarını biliyoruz. Ama bugün dinleyicilerimizle birlikte dinleyeceğiz Samet Demir'in ağzından. Oyun süreci nasıl oldu, nasıl başladı, ne durumda, bunları konuşacağız. Genel olarak tiyatrodan belki konuşuruz. Tekrar hoş geldin, sefalar getirdin.
Eyvallah, hoş buldum.
Şöyle kısaca yani Samet Demir, biz biliyoruz yani radyomuzda da konuk olmuşsunuz daha önce. Güzel oyun, daha önce yapmış olduğunuz oyunları da konuşmuştuk. Samet Demir neler yapıyor? Bu ara nelere enerjisini sarf etmiş durumda? Biraz bahsedebilirsek ondan sonra hazırladığımız soruları sizlere takdim etmiş olalım.
Eyvallah
kıymetli
abi.
Kıymetli kardeşim.
Senin de söylediğin gibi daha önce konuk olduk. İlk defa dinleyecek olan dinleyicilerimiz için kısa bir özgeçmiş paylaşmış olalım. 92 yılında Sakarya'da doğdum. İmam Hatip'i Hendek'te bitirdikten sonra kısa bir üniversite maceram oldu. İlahiyat Fakültesini hazırlık sınıfında bırakıp İstanbul'a geldim ve hayalim olan oyunculuk, tiyatronun peşinde koşmaya başladım. 2012 yılından beri bir fiil ilgileniyorum tiyatroyla, televizyon oyunculuğuyla. Son dönemde malumunuz başlayan bir salgın var. Mart ayının başlarında gelen kısıtlamalarla beraber sahnelediğimiz, hali hazırda sahnelediğimiz oyunlara ara verdik. Bu arayı Ekim ayı itibariyle sonlandırmak niyetindeyiz. Temmuz ayında Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu bir özel tiyatrolar destek fonu vardı. Ona başvuruda bulunduk, oyunumuzun yazım sürecini tamamlayıp oraya zaten geleceğiz. Biraz zorlu evet. Bir süreç olmuştu. Akabinde destekler açıklandı ve biz provalarımıza başladık. Güzel bir oyuncu kadrosu kurduk. Değişik bir hikayeyle inşallah bu ayın 21'inde Altunizade Kültür Merkezi'nde izleyicimizle buluşacağız.
Eyvallah. Peki biraz önce sen de bahsettin. Pandemi sürecinden geçtik, geçiyoruz hala da.
Evet.
Cenab-ı Allah inşallah tez vakitte bertaraf eylesin bu hastalıktan, bu salgından hepimizi. Hı. Ama pandemi sürecinde özellikle böyle kültür sanat hani ilk
sekteye uğrayan
bütçelerden birisi olduğu için biz de etkilendik, siz de etkilendiniz. Neler oldu? Pandemi sürecinde neler yaptınız? Yeni bir şeyler üretebildiniz mi?
Abi pandemi süreci şöyle gerçekleşti. Hepimizin yabancı olduğu bir şeydi. Yani daha önce bir karantina, daha önce böyle sokağa çıkma yasağı gibi şeylerle hiç karşılaşmamıştık.
Evet.
Mart'ın 16'sında oynayacağımız bir çocuk oyunumuz vardı. Pendik'te oynayacağımız bir çocuk oyunumuz vardı. 12'si gibi telefon geldi ve etkinliklerin iptal olduğu, bir süre duracağı, hatta sezonun kapandığı, Eylül gibi tekrardan, belki yazın tekrardan hareketleneceği yönünde telefon görüşmeleri yaptık belediyelerle. Bekleyen oyunlarımızın tamamı iptal olmuş oldu. Neyle karşılaşacağımızı bilmediğimiz için biz de bir bekleyiş içerisine girdik. Karantina da geçti, evimizde geçti, dışarıya çıkmadı, kimseyle temasımız olmadı mümkün mertebe. Akabinde Ramazan geldi. Bizim gibi iş yapan tiyatro grupları için bir rahmet ayıdır Ramazan. Yani sadece manevi anlamda değil. Sokak tiyatroları, Ramazan çadırlarında olan etkinlikler, bunlar ne olacak? Bunun telaşına düştük. Birçok belediye yapacağı etkinlikleri iptal etti. Birçok kurum yapacağı etkinlikleri iptal etti. Kimi belediyelerde online etkinlikler yapma yönünde karar aldı. Bununla alakalı bazı tiyatro gruplarının çalışmaları oldu. Biz bu süreçte yine çok fazla dışarıya çıkmamayı tercih ettik. Akabinden yaz geldi, yasaklar kalktı ama tabii biliyorsunuz yazın tiyatro sezonunun kapalı olduğu dönem. Devlet tiyatroları, şehir tiyatroları yazın açık hava oyunlarıyla beraber sezonu biraz erken başlattılar. Ama özel tiyatrolar için bu gerçekleşmedi. Çünkü özel tiyatroların eğer salonunuz yoksa iyi de bir maddi gücünüz yoksa istediğiniz zaman hareket etme şansınız yok. Bizim veli nimetimiz tamamıyla izleyici. İçerisinde bulunduğumuz süreçte insanlar kapalı alanlarda etkinlik yapmaya pek sıcak bakmıyorlardı, yaz başından bahsediyorum. Ama sonra süreç birazcık daha rahatladı. Hastalık düşüşe geçti. Biz de bu süreçte Temmuz ayında yeni sezon hazırlıklarımız için başka kapı oyununu kaleme almış olduk. Oyunun yazılış hikayesi de çok değişikti. Ayasofya Camii açıldığı zaman sosyal medyada bir video dolaşmıştı. Öyle dövmeli bir arkadaşa soruyorlar. Ayasofya Camii açılıyor, ne düşünüyorsunuz diye. Haberim yoktu diyor. İlk cumada gidip namaz kılmak istiyorum.
Evet. Biz o arkadaşı gördük. Cuma namazına gittiğimizde.
Diyordu bu arkadaş. Bu videoyu şöyle bir söz altında paylaşmışlardı. Harabat ehlini hor görme Zakir. Defineye malik viraneler var. Ne demek istiyor? Zakir burada sözün söylendiği kişi. Diyor ki yokluk içerisinde gördüğün kişiyi hor görme. Defineye sahip olan virane yerler vardır. Evet. Elhak bu söz doğru. Yani günümüzde hiçbir sarayın altında, villanın altında define çıkmaz. Hiç umulmadık yerde, köhne bir yerde define çıkar mesela. Bu söz beni çok etkiledi. Bunu bir kenara aldım. Ondan sonra uzun zamandır niyetimdeydi bir yetişkin oyunu yazmak. Bu niyetle beraber...
Daha önce tabii sizin yapmış olduğunuz tek kişilik gösteriler vardı.
Tabii bizim tek kişilik...
Yine sizin yazmış olduğunuz...
Evet, tek kişilik gösterilerim vardı. Ama
Çocuk oyunları var mıydı?
Çocuk oyunları vardı. 2019-2020 sezonunda yine Kültür Bakanlığı'ndan yazıp destek aldığımız bir çocuk oyunumuz vardı.
Onu yakın mesela... arkadaş olduğumuz için sizin böyle bir hayaliniz olduğunu biz biliyoruz. Yani bir yetişkin oyunu çıkartabilmek, yapabilmek.
Eyvallah, aynen öyle. Geçen sene aldığımız destekte 8 sefer sahneleyebilmiştik. Hastalık vurunca hepsi askıya alınmıştı az önce de bahsettiğim gibi. Bu senede bir yetişkin oyunu yazalım. Bakalım neler olur. Çünkü sezon başlayacak. Ne oldu ne bitecek sürüncemedeydi. Niyet ettik, başladık. Hikayeyi oluşturma kısmı çok önceleri aklımda bir fikir vardı. Onu vücuda getirebilmek için birçok istişarelerde bulundum. Daha önce böyle bir şey yazma tecrübem olmadığı için... Çocuk oyunu yazmış olabiliriz ama yetişkin oyunda iş bambaşka bir yere geliyor. Daha iyi bir trafik kurmak gerekiyor. Daha iyi bir dünya oluşturmak gerekiyor. Bunun için çeşitli istişareler yaptım. Bu istişarelerin sonucunda psikolojik rahatsızlığı olan birisinin evine giren bir hırsızın hikayesini kaleme almak istedim. Önce bu psikolojik rahatsızlığı sağlam bir temele oturtmam gerekiyordu. Benim aklımdaki karakterin ani kişilik değişiklikleri vardı. Bunu iyi bir temele oturtabilmek için bir psikiyatrla görüştüm. Alanında uzman birisiyle. Onun direktifleriyle beraber hastalıkları incelemeye başladım. İşte bipolar bozukluk, çoklu kişilik bozukluğu vesaire gibi hastalıkları incelediğimde benim kafamda oluşturduğum karaktere en yatkın hastalığın çoklu kişilik bozukluğu olduğu kanaatine vardık. Bunun üzerine hastalığın adını koyabildiğimiz için olay örgüsünü inşa etmeye başladık. Bakanlık Temmuz ayının sonunda destek başvurularını kapatacaktı. Ben son haftaya geldiğimde oyunun henüz 10. sayfasını yazabildim. Yetişkin tiyatrosu, yani büyüklere yönelik bir tiyatronun metninin minimum 30 sayfa olması gerekiyor. Eksik kalan bir 20 sayfam vardı. Bunu nasıl oluşturacağımı bir türlü kafamda oturtamıyordum. Sonra hepinizin sizin tanıdığınız Ali abiyle, Ali Sürmelioğlu yazar, Ali Sürmelioğlu ile beraber bir gün oturduk. Zaten havada olan taşları bir bir yerine oturtup geri kalan kısmı kafamda oturtmuş oldum. Akşamına, yani 3 haftalık süreçte 10 sayfa yazabilmiştik. Akşamına 17 sayfa daha ekleyip oyunu 27 sayfaya tamamlayıp Kültür Bakanlığı'na gönderdik. Akabindeki süreçte destek çıkar mı çıkmaz mı, ne olur ne biter soruları aklımızı kurcalarken biz ya Allah diyelim, destek çıksa da çıkmasa da bu sezon bu oyunu sahneleyelim niyetiyle oyuncu kadrosunu kurdum. Ben daha önce TRT1'de yayınlanan Yunus Emre dizisinde malumunuz Derviş Güngör karakterini canlandırmıştım 2 sezon. Orada birlikte çalıştığımız yardımcı yönetmenimiz vardı, İsmail Kavrakoğlu. Önce onunla paylaştım oyunun metnini. Abi böyle bir oyun yazdım. Oyunda 8 karakter var. 6 oynuyor, 2 dış ses var. Bunlardan bir tanesini senin oynamanı istiyorum. Senin de bu çoklu kişilik bozukluğu olan kişiyi oynamanı istiyorum diye kendisinden ricacı oldum. Metni okudu. Buluştuk, konuştuk üzerine biraz. Daha sonra kast çalışmalarına, yani oyuncu çalışmalarına devam ettik. Yine uzun zamandır tiyatroya emek veren, yaklaşık 10 yıldır da sadece yönetmenlik tarafında bulunan, senaristlik ve yönetmenlik tarafında bulunan, oyunculuğu bir kenara bırakmış olan Hakan Hüseyin Gül abiyle görüştük. Onu da ikna ettik bu oyun için. Onu da dahil etmiş olduk oyuna. Onun içinde farklı bir heyecan olmuş oldu. Çünkü 10 yıl sonra başkasının tiyatrosunda oyuncu olarak sahneye çıkacak. Kast çalışmalarımızı, oyuncu çalışmalarımızı tamamladıktan sonra provalarımıza başladık. Önce okuma provaları, akabinden ezber provaları, şimdi de dekorlu ve kostümlü provalara geçmiş durumdayız. Evet,
aslında sen bunları anlatırken bir yandan da gözümüzde bir tiyatro oyunu nasıl canlanıyor? Evet. Yani tiyatro oyunu hani nasıl biz izliyoruz, 1,5 saatte izliyoruz ama o 1,5 saatte izlediğimiz tiyatro belki aylar süren titiz çalışmalarla oluşuyor. Yazım belki, aşamasından.
Yani bir yılda oturacak mesela tabii, bazı şeyler.
Yazım aşamasından ondan sonra belki diyalogları tekrar bir düzenleme açısından sonra provalardaki şekillenen hikayedeki açısından birçok açıdan değil mi farklı farklı tabii,
çok
emekler
var. Çok iyi bir noktaya değindin. Biz oyunu ilk yazdık 27 sayfa. Sonra oyun 42 sayfaya çıktı. Sonra 32 sayfaya düştü. Yani yolda ilerlerken oyunun içerisinde birçok değişiklik oldu. Benim kafamda tasarladığım karakterlerde değişiklikler meydana geldi. Zaten bu sürecin tadı burada. Yani siz kafanızda bir dünya kuruyorsunuz. Şu anda bu oyunda yazan, yöneten, oyuncu olarak bulunuyorum. Doğru ama benim seçtiğim yol arkadaşlarım, ekip arkadaşlarım oynayacakları karakterlere kendilerinden bir şeyler katıyor. Bu sefer benim tahayyül ettiğim, düşündüğüm karakter bambaşka bir boyuta geçiyor. Olumlu manada söylüyorum. Olumsuz manada geçtiği zaman zaten müdahale edip biz bunu böyle yazmadık, bu şekilde oynanması gerekiyor diye yol alıyoruz. Az önce de söylediğin gibi başımızdan geçen birçok macera var bu süreçte. Oyun fikri 2 sene önce aklıma geldi. Yani iki arkadaşın hikayesini yazmak. Birisinin birazcık rahatsız olduğu, diğerinin onu tolere ettiği. İlk bu şekilde geldi oyunun fikri aklıma. Daha sonra bu 2 yıl içerisinde evrilerek bambaşka bir noktaya geldi. Provalarda çok daha başka bir hal almaya başladı. Sahnelendikten sonra muhtemelen 10. oyundan sonra bizim ilk oynadığımız oyundan çok daha farklı bir hal alacak.
Evet. Kesinlikle. Yani ve
üzerine hikaye biraz da yolda sanki düzülüyor gibi.
Evet. Yani.
Evet, aslında tiyatronun da canlı olmasının zaten bu şeyi var, sonucu var galiba. Çünkü canlı bir şey. O anda yaşanıyor. Yani o anda oyuncu oynuyor. Belki o anda farklı bir duygu katabiliyor bir kelimeye. Tabii ki belli bir iskeleti var. Yani aylardır prova yapıyorsunuz. Hani hep devamlı aynı bir iskelet içerisinde ve aynı metinlerle oynuyorsunuz ama oradaki bir duygu değişikliği bile oyunu farklı yerlere getirebiliyor gerçekten. Evet. Ve üzerine
ben biraz şeye benzetiyorum bunu. Yani daha önce de söylemiştim. Albüm konser ilişkisi, sinema tiyatro ilişkisi. Yani,
kesinlikle.
Duygulu, daha çok duygulu ve hissettiren hani. Tamam, sinemada aynı duyguyu alabilirsin ama bir şeyi canlı görüyor. Hani konserde de aynı şekilde. Onları orada canlı görebilmek, o duyguyu bizzat canlı canlı hissedebilmek bambaşka.
Sinemanın tekrarı vardır. Yani çekerken yanlış yaparsanız tekrardan çekebilirsiniz. Fakat tiyatroda yanlış yaparsanız geri dönüşünüz bir sonraki oyundadır.
Evet.
Öyle bir şey var. Anı yaşamak daha çok tiyatroda geçerli.
Doğaçlama olma ihtimali çok, yani atıyorum geçen bölümlerde Osman abiyi almıştık biz. Hı hı. Programımıza. O bir şeyden bahsetti. Yani hani karakter değişikliği de yapıyorlar. Hani 400. oyununu sergiledi Ziyafet Sofrası. Evet. Hep aynı karakteri oynamıyorlar. Artık birbirlerinin rollerini de bildikleri için arada rol değişikliği yapıyorlar. Osman abi dedi ki mesela bir hani kendi bir bana soru soran karakterin daha önceden oynamış olduğum için onun metnini de biliyordum. Önce onu okudum, sonra kendiminkini okudum falan. O iş karıştı. Bir anda doğaçlama ihtiyacı doğuyor yani toparlayabilmek için.
Evet. Tabii muhakkak başımıza geliyor. Bizim en son oynadığımız, birkaç yıl önce oynadığımız oyunlardan birisinde bir talihsizlik yaşamıştık. Dekorumuz devrilmişti. Yani devrilmeye yakınken dekoru durdurup o an işte ne oldu ya, otobüs mü geçti, yer mi sallandı diye tolere edip bir kişi hemen arkaya geçip dekorun arkasındaki ağırlığı düzeltti ve bu oyuna öyle devam ettik. Tamamıyla 21 Kasım akşamı yaşayacağımız şeyi merakla bekliyoruz. Biz de oyuncular olarak da bekliyoruz. Çünkü provalarımız çok eğlenceli geçiyor. Metnimize güveniyoruz.
Tabii yani mesela seyircinin orada enerjisi bile çok değişiyor. Biz de evet. Mesela Samet'le zamanında çocuk tiyatroları da oynadık yani sahnede. Oradaki mesela salondaki aldığımız enerji mesela yansıyabiliyor bir anda sahneye. Yani oradaki o atmosfer bile değiştirebiliyor gerçekten.
Kesinlikle. Mesela bu salgın İnşallah sürecinde devlet tiyatroları arşivlerini YouTube'dan paylaştı. Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu sahnelerde oynanan oyunlarını YouTube kanalından paylaştı. Şimdi orada izliyorsun. Ben birkaç tanesini izledim. Salonda izlediğin tadı yakalayamıyorsun. Yani bambaşka bir şey. Oyuncu açısından da çok acı bir şey. Yani seyirci olmadan kameraya tiyatroyu oynamak çok acı bir şey. Çünkü seyircinin de oyuna kattığı şeyler var. Hiç gülüneceğini beklemediğin yerde senin verdiğin bir tepkiye, senin yaptığın bir harekete izleyici gülüyor ve senin oyunun bütün senkronu o dakikadan sonra değişiyor. Çünkü provada izleyicin yoktu, seni izlemiyordu. Nerede güleceğini bilmiyorsun. Hangi replikte, hangi sözde, hangi izleyici ne tepki verecek bilmiyorsun. Haliyle oyun oynarken verilen bir tepkide senin oyunun bütün senkronu değişiyor. Oyun ondan sonra çok başka yerlere gitmeye başlıyor.
Eyvallah. Yani şöyle, nasıl bir espri yaptığın zaman gülünemiyor.
Evet.
Nasıl duygusal bir şey anlattığın zaman da aynı şekilde gülünüyor mesela. Farklı da aksettirilebiliyor. Bu oradaki oyuncunun hakikaten modunu değiştirebiliyor. Etkilenebiliyor. Dolayısıyla duygu da değişebiliyor. Allah kolaylıklar versin.
Eyvallah.
Tarihimiz ne zamandı?
21 Kasım Cumartesi akşamı saat 19.30'da Altunizade Kültür Merkezi'nde ilk gişeli oyunumuzu yapıyoruz.
Evet.
Şimdi ara vereceğiz galiba, bir eser arası vereceğiz.
Bir canlı eser okuruz. Ondan sonra biraz da farklı.
Ondan sonra da salonlarda neler oluyor, bu süreçte oyunlar nasıl oynanıyor onları konuşuruz.
Eyvallah. Çok güzel. Evet, pandemi sürecinden girip tiyatro nasıl çıktığına kadar birçok şeyi konuşuyoruz bu programda. Samet Demir konuğumuz, kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Hasbihal programımız devam ediyor. Güzel bir ezgiyle programımıza devam edelim.
Hesap sor bana, bilgi ver bana. Derdim derdindir, kalbim kalbimle. Derdin derdindir, kalbim kalbimle. Sevdamız aynı sevda, kavgamız aynı kavga. Hudutların ötesinden hesap sor bana, bilgi ver bana. Sevdamız aynı sevda, kavgamız aynı kavga. Hudutların ötesinden hesap sor bana, bilgi ver bana. Sevgim yalnız Allah'a, sevgim yalnız Allah'a. Sevgiyle güler yüzle hesap sor bana, bilgi ver bana.
Sarıoğlu ezgisi seslendirdi Yusuf Goncagül. Radyolarına yeni açan dinleyicilerimiz için. Erkam Radyo'dasınız, Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Turulan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz Hasbihal programımızda bu hafta oyuncu Samet Demir konuğumuz. Samet'le yeni çıkacak olan oyununu konuşuyoruz. Başka Kapı 21 Kasım'da inşallah gişede olacak. Altunzade Kültür Sanat Merkezi'nde oyuncularıyla buluşmuş olacak. Peki oyunun yazım süreçlerinden biraz bahsettik. Pandemi döneminde neler yaptığınızdan bahsettik. Hikayenin başlangıcından bahsettik. Oyunda bizi neler bekliyor? Aslında biraz da buna değinebilirsek çok güzel olur.
Hay yani hay.
Karakterlerden belki, hani çok fazla da spoiler vermeden.
Eyvallah, tamamdır. Şimdi olayımız şöyle. Az önce de ilk bölümde de bahsettiğimiz gibi çoklu kişilik bozukluğu olan Veri karakterimiz tek başına yaşıyor. Bunu tek başına yaşamasının bir sebebi var. Oyuna kalsın diyelim. Veri ile sürekli ilgilenen apartmanın kapıcısı İsmail Bey var. Bütün ihtiyaçlarını görüyor. Veli'yi aslında evladı gibi seviyor. Veli'nin evine zorda kalmış, daha önce hiçbir şekilde hırsızlık yapmamış ama o evde olan mücevheri çalmak için hırsızımız Ali giriyor. Ali eve girdikten sonra kendini bambaşka bir maceranın içerisinde buluyor. Nasıl bir maceranın içerisinde buluyor? Veli Ali'yi en yakın arkadaşı Sadi olarak görüyor ve hırsız olarak girdiği evde bir anda ev sahibinin en yakın arkadaşı oluyor bizim kahramanımız Ali. Arada bir mücevher var. Evin her köşesinde bu mücevheri arıyor. Tabii o kadar kolay değil. Az önce de söyledim ya, Veli'yi çok seven bir kapıcı İsmail var. Kapıcı İsmail de sık sık eve gelip neler olup bittiğine bakıyor. Bir müteahhitimiz var. Veli'den imza alıp binadaki çoğunluğu sağlayıp yatay mimariyi dikey mimariye çevirmeye çalışıyor. Sadi ile müteahhitin arasında geçen diyalogları göreceğiz. Veli'nin doktoru Tuğba Hanım var. Onunla yine Sadi'nin arasında gelişen diyalogları göreceğiz. Ve en sonunda olmazsa olmaz iki tane polisimiz var. Polisler ve Sadi'nin arasında geçen diyalogları göreceğiz. Hem duygusal hem eğlenceli. Daha önce bu tarzda pek sahnelenmemiş oyunlar. Biz bu alanda inşallah yeni bir soluk getirmiş olacağız. Ve iyi de izlenim alacağımızı düşünüyorum.
Kaç kişilik bir ekip vardı?
8 kişilik oyuncu ekibimiz var. 2 tanesi dış ses, 6 tane oyuncumuz olacak. Oyunun afiş tasarımını kıymetli dostum Yasin Ünlüsoy yaptı. Oyunun müziklerini siz belki tanımazsınız. Çok sevdiğim iki dostum
Allah
Yusuf
Allah.
Goncagül ve Tuğrul Hanşen yaptılar.
Maşallah.
Yönetmenliğini ben üstleniyorum. Oyuncu kadromuzda Cem Çakır, İsmail Kavrakoğlu, Hakan Hüseyin Gül, Batuhan Taşlıçay ve Ömer kardeşimiz var. Durumlar oyunla alakalı, şimdi paylaşacaklarım bu kadar. Gerisi gişede.
Oyunun müzikleri tam olarak nasıl oldu? Yani nasıl yaptınız? Pardon, ben kendime soracaktım.
Evet.
Turul'a sorayım. Evet, tabii güzel bir oyun. Biz metni zaten herkesten önce okuma şerefine nail olduk.
Evet.
Ve ona binaen de gerekli yerlerde müzikler yaptık. İnşallah uyumlu bir şekilde tiyatroda dinleriz.
İnşallah.
Güzel olur. Olmuştur inşallah.
Ben şeyi merak ediyorum. Ya şimdi oyun yapılacak ya. Salonlarda gösterimler yapılıyor.
Evet.
Gerçi belli kısıtlamalar geldi. Bununla ilgili işte saat, zaman, belki kontenjanla ilgili sıkıntılar vardı. Biz gidemediğimiz için dinleyenlerimize de hani belki merakı olanlar vardır. Salonlarda bu süreçler nasıl yönetiliyor? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Veya
tabii,
siz bu oyunu nasıl oynayacaksınız mesela?
Tabii. Her iş koluyla ilgili bir genelge yayınlandı biliyorsunuz. Tabii ki bu tiyatro ve sinemalarla ilgili de bir genelge yayınlandı. Süreç şu şekilde ilerliyor. Salon kapasitesinin 1/3 kadar izleyici alınıyor içeriye. Yani bizim Altunizade Kültür Merkezi'nin şu anda kapasitesi 210. Bizim ilk gösterimimize davetli izleyicimiz 70 kişi. Yani bir dolu iki boş şeklinde koltuklara oturma düzeni sağlanıyor. Girişlerde HES koduna bakılıyor, ateşler ölçülüyor ve oyunlar maske takılarak izleniyor. Minimal dekor, mümkün mertebe tek perde oyunlar ve az dekorlu, onu söyledim, az oyunculu oyunlar oynanmaya devam ediyor. Çünkü özel tiyatroda zaten çok fazla oyuncu sayısı olmuyor. Yani 10 oluyor, 12 oluyor, 5 oluyor, 4 oluyor. Fakat şehir tiyatroları ve devlet tiyatrolarının bazı prodüksiyonlarında 20, 25, 30 oyunculu oyunlar oluyor. O oyuncu kısıtlamaları o oyunlara birazcık ket vurdu. Ama devlet tiyatrolarında ve şehir tiyatrolarında önlemler sıkı sıkıya uygulandığı için bu zamana kadar herhangi bir sorun yaşanmadan yine biletler iyi bir şekilde satılıyor. Tiyatro severler tiyatrolarla buluşuyorlar. Bizde de az önce bahsettiğim gibi ateşler ölçülecek, maskeler takılacak, HES kodlarına bakılacak, boşluklu oturma düzeniyle beraber oyunumuz oynanacak inşallah.
Bir de şu anda yeni bir şeyle saat 10'da galiba en son oyun.
Evet.
Bitecek şekilde.
Tabii bizim oyunumuzun süresi zaten 70-75 dakika civarında olacak. Başlama saatimiz 19.30. Bu kısıtlama gelmeden önce zaten bizim oyunumuz 9 çeyrek gibi falan en geç neticeye ermiş olacaktı. Bizle alakalı çok bir durum söz konusu değil. Çünkü belki bir 10 dakika geç başlayabilirdik. Bizim hedefimizdeki 9 çeyreğe geldiğinde oyunumuzu bitirelim, salonu boşaltalım. Ona kalmadan biz de gidelim diye niyet etmiştik. Tevafuk gelen kısıtlamada saat 10'a kadar bütün salonların boşaltılması yönünde oldu.
Evet.
Evet, pandemi sürecinde farklı bir aslında değişik bir heyecan olacak yani. Normalde hani biz salonları doldurmak üzere hani salon dolu olsun böyle, dop dolu olsun. Hani oyunumuzu oynayalım veya konserimizi yapalım gibi olur ama şimdi 70 kişiden fazlasını alamayacağız.
Evet.
Dolayısıyla büyük bir duyuruya da çıkmadınız. Sadece,
evet, sadece yakın
çevrede
yakın,
davetli, evet, usulüyle.
Gala gibi olacak herhalde.
Bu ilk gösterim, premier diye geçiyor. Galayı Allah nasip ederse Aralık ayı içerisinde düşünüyorum. İlk gösterimi biraz biz bize yapacağız. Çünkü çevremize durumdan bahsettiğim zaman sayının zaten 70'e geldiğini gördük. O yüzden herhangi bir şekilde dışarıya bir duyuruya çıkmadık. Buradan da izleyecek olan herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü bu çok kıymetli bir şey. Bu zor günde, insanların tedirgin oldukları bir günde alınan önlemlere uyarak bizi yalnız bırakmayacaklar, bizi destekleyecekler. Gelecek kişilere tekrardan teşekkür ediyorum.
Evet, peki ben bu programı dinledim. Programı tiyatroya gelmek istiyorum diyen dinleyicilerimiz için ne yapacaklar? Galayı mı bekleyecekler veya
Aralık ayını bekleyecekler. Eğer herhangi bir problemle karşılaşmazsak Aralık ayı içerisinde Üsküdar'da Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin büyük salonunda bu sefer 200 izleyiciye oyunumuzun galasını yapacağız. Galası tabii daha farklı gerçekleşecek. İlk gösterimde biz bizeyiz. Galada basını davet etmeyi düşünüyoruz. Bu alanla alakalı yazan, çizen, izleyen, oynayan, yöneten çevremizde kim varsa onları davet edeceğiz. Aslında bizim göreceğe ilk çıkacağımız oyun 21'i gibi gözükse de daha önemli olan oyunun galası olacak bizim için.
Gayet güzel, hayırlı olur inşallah ikisi de.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'dasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Samet Demir konuğumuz. Kendisi oyuncu ve yeni bir oyun yazdı. Başka Kapı isimli bir oyun kaleme aldı. Aynı zamanda bu oyunu yönetiyor. Aynı zamanda içerisinde oynuyor. 21 Kasım'da ilk gösterimi, premieri yapılmış olacak bu oyunun. Haftaya cumartesi. Bizler de inşallah orada olacağız. Sizler de inşallah Aralık ayındaki galada olacaksınız. Bir eser dinleyelim mi?
Dinleyelim, güzel bir eser.
Benim tamam. Albümden bir eser dinleyelim istersen.
Olur.
Olmaz gibi baktın ama. Eyvallah. Bir eser dinleyeceğiz, eserin ardından buradayız.
Sen olsan da zindanda mahkum esir, güvercin kadar hürsün ey kardeşim. Kelepçeyle zincirle susmaz fikir, İnancın kadar hürsün ey kardeşim.
düzen bozuldu, birliğimiz nerede? Düşman bir oldu, kardeşim hadi sen de dağılma. Zararsız bütün kulların hilesi, sen Allah'a tam bağlı kulsan eğer. Yok etsen karanlık saçan ahmesi, biraz daha ufuktan fecirler doğar. Zararsız bütün kulların hilesi, sen Allah'a tam bağlı kulsan eğer. Yok etsen karanlık saçan ahmesi, biraz daha ufuktan fecirler doğar. Ayrılma, Rabbini unutma, duaya devam et. Niyetler halis, ameller salih, direnmeye devam et. Vuruldun ve laki alçak bir ok, şu zalim için pek zayıftır yarın. Hak ayret şu sırtlanların ardı yok, yenilmez zafer artık aslanların. Vuruldun ve laki o alçak bir ok, şu zalim için pek zayıftır yarın. Ha gayret şu sırtlanların ardı yok, yenilmez zafer artık aslanların. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ahi ente hurrun vera es sudur, ahi ente hurrun bitilkel uyur. İze kunte billahi mustasime, femeze yadiruke keydül amin.
Dünya bir sahnedir. Hepimiz birer oyuncuyuz. Sırası gelen oynar. Sırası biten vadesi dolan da gider. Diye bir şiir vardı. Hangisi? Shakespeare miydi? Hatırlayamadım şu an ama.
Hayırlısı olsun.
Evet, konumuz tiyatrocu olunca benim de aklıma bu geldi. Kıymetli dinleyenlerimiz, Samet de bir bizlerle birlikte yeni çıkan albümünü konuşuyoruz gibi. Yeni çıkan tiyatro da denmez yani, değil mi? Ne dedin?
Yeni çıkan oyun.
Ya yeni çıkan oyununu konuşuyoruz. Hani Samet'in stand-up'larında bir esprisi vardı. Yani doktora gidip siz soruyor musunuz yeni bir hastalık var mı?
Bu arada gerçek.
Şimdi soruyoruz
yeni
yani.
Bir hastalık var artık ya.
Yeni bir hastalık var mı diye soruyorlar ama hakikaten. Evet. Yani hocam yeni bir salgın var mı falan diye soruluyor yani. Bak dediği gerçek oldu. Biz de Samet hani yeni bir oyun var mı?
Hem yeni bir hastalık soruyoruz hem yeni bir oyun soruyoruz Samet'e.
Yeni bir şey var mı diye soran çok oluyordu. Samet de işte vaat etti ve başka kapıyı gösterdi.
Yeter artık. Bu soruların hepsinin cevabını vereceğiz.
Eyvallah. Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu ayın sonuna doğru 21 Kasım'da premieri gerçekleşecek. Daha sonra Aralık'ta da inşallah galası olacak. Tabii oyunun yazılımından işte provalarına kadar birçok safhayı konuştuk. Oyunun tabii dekoru da çok önemli. Müzikleri olduğu gibi. çünkü orada hani gerçek bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorsunuz.
Evet.
Bu anlamda nasıl çalışmalar yaptınız?
Biz oyunu planlarken, yazarken bir alanda oynamamız gerekiyor. Yani evin bir bölümünde oynayacağız bu oyunun. Neresi olsunu düşündükten sonra en makulü evin salonu olsun. Oynayacağımız oyunda evimizin bir salonu var. Fakat karakterimizde çoklu kişilik bozukluğu olduğu için bu bildiğimiz salonlardan biraz farklı. Yani bir evin salonu dediğin zaman senin aklına işte bir koltuk takımı gelir, köşede bir masa gelir, işte efendime söyleyeyim bir kitaplık gelir. Evet, bunlar bu evde var ama bunların hiçbirisi takım değil. Hmm. Hepsi farklı farklı renklerde, farklı farklı şekillerde. Orada bu şekilde dekor kurmamızın sebebi karakterin iç bunalımını lanse etmekti. Aynı zamanda karakterimizin birbirinden farklı kişiliklere bürünme olayı var ya, onları destekleyecek aksesuarlarımızı temin ettik. Mesela bildiğiniz savaş miğferi temin ettik. Yani askerlerin taktığı bir hücum yeleği temin ettik. silahlar temin ettik, ışıklar temin ettik, kıyafetler, kitaplar, masalar, birçok şeyi temin ettik. Görsel olarak da dolu dolu bir sahne hazırladık izleyicilerimize. İnşallah hakkını vereceğiz yani.
İnşallah. Çünkü gerçekten ben de mesela şehir tiyatrolarının, işte devlet tiyatrolarının tiyatrolarına gittiğim oldu çok oyunlarına. Orada mesela dekora bakıyorum. Aa diyorum, Savaş Dinçel yapmış galiba. Savaş Dinçel meşhur mesela o dekor konusunda. O yapınca gerçekten çok bambaşka bir atmosfere giriyor. Bir bakıyorum yani çok farklı. Bakıyorum hemen oyunun şeyine, sinopsisine. Hakikaten de doğru oluyor genelde. Evet. Bu anlamda da o atmosferi yaşatması anlamında da önemli.
Kesinlikle. Ya izleyici salona girdiği andan itibaren farklı bir dünyaya girdiğini hissetmeli. Yani izleyecek, duyacak ve yazarken, yönetirken kafanda kurduğun dünyayı birebir yaşayacak. Bunu hedefliyoruz. Bütün tiyatro oyunlarında olduğu gibi. Ya yani o 1 saat 10 dakikalık, 1 saat 20 dakikalık sürenin sonunda dışarıya çıktığında ben neredeydim, nereye geldim, şimdi nereye gidiyorum sorularını sorması gerekiyor izleyicinin. Biz de bu anlamda hiçbir masraftan kaçınmayıp gerekli bütün aksesuarlarımızı sağladık. Bunları temin etmek kolay olmuyor. Mesela oyunumuzda polisler var. Polis yeleği almam gerekiyor mesela. Alamıyorum. Çünkü hiçbir şekilde polis yeleği memur dışında kimseye satılmıyor. Hmm. İnternet ortamında da satışı yok. Dolayısıyla ben bu süreçte şimdi önümüzdeki günlerde Üsküdar'daki karakola gideceğim.
Korsan terzilerden diktireceğim diyorsunuz.
Üsküdar'daki karakola gidip böyle bir oyunumuzun olduğunu, Kültür Bakanlığı'ndan destekli olduğunu ve bu oyunda şu şu şu aksesuarları kullanmam gerektiğini söyleyip onlardan yazılı bir kağıt alacağım. Bu şekilde polis malzemesi satan bir yere gidip kostümleri ancak öyle temin edebileceğim.
Eyvallah.
Peki pandemiyle ilgili şakalar var mı oyun içerisinde veya pandemiyle ilgili herhangi bir şey?
Yok, zaten şu süreçte insanlar aklından hiçbir şekilde bu hastalığı çıkarmıyor. Bu salgını çıkarmıyor. Biz orada bambaşka bir dünya kurduk. Hiçbir şekilde hastalığa dair bir şeye dem vurmayacağız.
Eyvallah. Peki yeni dönemden beklentileriniz nelerdir? Bunları da biraz konuşsak isterseniz. Programda yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz.
Eyvallah. Yeni dönemden beklentilerimiz içerisinde bulunduğumuz bu sıkıntılı sürecin tez zamanda son bulması tabii ki. Yani biz tiyatrocular olarak ya da sanatçılar olarak diyelim bu süreçten çok etkilendik. Eyvallah. Bizden daha fazla etkilenen insanlar var. Sağlık çalışanları var. Emniyet personelleri var. İşte devletimizin büyükleri var. Bakanlarımız çok yoğun mesai sarf ediyorlar bu süre içerisinde. Evvela beklentimiz bir an önce bundan kurtulmak, bu hastalıktan kurtulmak. Akabinden bir şekilde bu iş kolunun, yani bu sanatın devam etmesi gerekiyor. İzleyicilerimizin önlemlerini alarak salonlara gelmesini bekliyoruz. Bizleri desteklemesini bekliyoruz. Ama altını çiziyorum tekrardan, önlemlerini alarak. Yani bizim yapacağımız bir etkinlikte herhangi bir kurala uymama sonucunda birisinin başına bir şey gelmesi, bunu COVID olarak düşünmeyelim. Yani ayağının burkulması bile bizi üzer. O yüzden mümkün mertebe önlemlerimizi alarak, kurallara uyarak izleyicilerimizi gösterimlerimize bekliyoruz. Tiyatroyu yalnız bırakmasınlar. Çünkü çok önemli bir sanat dalı. Hala daha ülkemizde değerini tam manasıyla bulamamış, görememiş bir sanat dalı. Evet,
bizi anlatan bir sanat dalı yani.
Eyvallah. İnsanı insana insanca anlatan, evet, sanat dalı. O yüzden izleyicilerimizin desteklerini bekliyoruz. Şehir dışında olanlar gelemeseler de dualarını bekliyoruz. Umudumuz o ki Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında Anadolu turnesinde o şehirlere gidelim. Oradaki izleyicilerimizle de buluşalım inşallah.
İnşallah. Benim aklıma aslında bir soru daha geliyor ama...
Tabii ki, lütfen Tuğrul Bey.
Yavaş yavaş da istiyorsan şey yapabiliriz. Hı hı. Süremiz de doluyor. Şimdi destek, Kültür Bakanlığı destek sürecinin içerisinde bulundun. Her safhasını aşağı yukarı hakimsin. Birkaç yıldır da oyun destek başvurularına talebin oluyor.
Evet.
Bu destek sürecinden biraz bahsedebilir misin? Yani proje yazma aşamasından... İşte başvuru aşaması nasıldır? İlla ki bizi dinleyenler vardır. Belki projeleri vardır.
Evet.
Bununla ilgili de biraz bahsetmiş olsan, ardından da kapanışa doğru gitsek.
Eyvallah. Her sene Kültür Bakanlığı özel tiyatrolarla alakalı bir takvim yayınlıyor. Temmuz ayının sonunda birinde başlayıp sonunda başvuru sürecini kapatıyor. Başvurular online yapılıyor. E-Devlet üzerinden giriş yapıyorsunuz. Kültür Bakanlığı'ndaki özel tiyatrolar sekmesine geçiyorsunuz.
Bu pandemi döneminin özel bir şey mi?
Hayır, önceden de öyleydi. Hı hı. Oyununuzla alakalı bilgiler istiyor sizden. Firmanızla alakalı bilgiler istiyor. Teknik olarak işte vergi levhanız, sigortalı personel sayınız, salonunuz var mı yok mu? Oyununuzun eğer yetişkin oyunuysa, oyununuzun metni çocuk oyunuysa, oyununuzun pedagog tarafından onaylanmış metni ve pedagog tarafından yazılmış raporunu istiyor. Bunların tamamını sisteme yüklüyorsunuz. Vergi borcu yoktur kağıtları, işte SGK borcu, vergi borcu. Bunların olmadığına dair belgelerinizi de tamamlayıp sisteme yüklüyorsunuz. Akabinden başvurunuzun kısa sürede bir onaylanma beklentisi var. Onay kodu geliyor. O koddan sonra bir çıktı alıyorsunuz. O çıktıyı bakanlığa posta yoluyla gönderiyorsunuz. Elden kabul etmiyorlar, bizzat kabul etmiyorlar. Posta yoluyla gönderdikten sonra bekleyiş aşamasına geçiyorsunuz. Bekleyiş aşamasında eğer oyununuz desteğe hak kazandıysa size mail yoluyla ulaşıyor bakanlık ve mailde çeşitli evrakların tamamlanması gerekiyor. Onları tamamlıyorsunuz. Yine posta yoluyla ulaştırıyorsunuz. Daha sonra zaten destek hesabınıza yatmış oluyor.
Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ederiz. Vakit ayırdınız, bizi davet ettiniz. Çok sağ olun.
Allah razı olsun. Bahtı açık olsun inşallah. Başka Eyvallah. Kapı size başka kapılar açsın.
Amin inşallah.
Güzel aklına geldi. Nerede? Şu an mı düşündün?
Şu an düşündüm.
O söylemeseydi ben söyleyecektim.
Değil mi?
Evet.
Ben de sabahtan beri başka kapıyla alakalı bir espri yapayım. Hani hadi başka kapıya
kardeşim. Oyunun metnini gördüm gibi. Az önce de.
Ben sana zemin hazırlarım onun için.
Evet.
Hazırlayayım mı?
Hazırla.
Yusuf'cum önümüzdeki ayda beni alır mısınız radyoya?
Hadi bakalım kardeşim başka kapıya hadi.
Yusuf'un da gönlünü yapmış oldu.
Eyvallah. Ama hakikaten galadan önce de alalım yani. Böyle bir bölümü belki bir programın bir bölümüne de olsa.
Tabii tabii kesin.
Bir sonrakinde evet. Belki bir oyuncuyla gelirsin.
Çok da güzel olur. Bir dahaki ayda tekrar bekleriz her zaman. Sizin radyomuz efendim.
Son olarak neler söylemek istersiniz sevgili Samet kardeşim?
Sürçülisan ettiysek affola. Hepiniz kalın sağlıcakla.
Eyvallah. Bu akşam Samet Demir bizlerle birlikteydi. Kıymetli dinleyenlerimiz hasbihal programımızda hasbihal ettik. Tiyatrodan bahsettik. Pandemi sürecinin zorluklarından biraz bahsettik ve başka kapı oyunundan bahsettik. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hem kültür sanat alanı hem de sizin adınıza Samet Bey. Umarım güzel bir oyun olur. Kalın sağlıcakla diyelim. Allah'a emanet olunuz.
Kervanına bir yiğit yolcu gider. Davası hak olanlar batılın gücüne gider.
Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda. Kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında. Tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz. Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda. Kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında. Tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz.
Kahramanlar zalimden korkmaz. Ayağa kalkmadan dünya kurtulmaz. kalemle yazılmaz. Ayağa kalkmazsan zulüm son bulmaz. Kervanına bir it yolcu gider. Davası hak olanlar batılın gücüne gider. Ölümsüzler kervanına bir it yolcu gider. Davası hak olanlar batılın gücüne gider.
Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda. Kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında. Tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz. Batılın tam ortasında yiğit yolcu hak yolunda. Kalbi dünyalara sığmaz, kefenler onu sarmaz. Daha 17 yaşında zalimlerin karşısında. Tağutlardan asla korkmaz, haksızlar onu yıldırmaz.
Kahramanlar zalimden korkmaz. Ayağa kalkmadan dünya kurtulmaz. Destanlar kalemle yazılmaz. Sen zulüm son bu.